Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri bu mübarek cuma gününde, cuma öğleden sonra programında birlikte olduğumuzdan dolayı tebrik ediyorum. Ve bugünkü günümüzün hayırlı ve vesile olmasını temenni ediyorum. Cuma Müslümanların bayramıdır. Ondan dolayı seviniyoruz. Ama ayrıca cuma öğleden sonra programını dinleme imkanımız olduğu için Bulgaristan Radyosu'nda bir kere daha seviniyoruz. Sevincimizi de sizlerle paylaşıyoruz değerli dinleyiciler. İnanıyorum ki sizler de aynı şekilde seviniyor ve mutlu oluyorsunuz. Bugün cuma öğleden sonra programını izlemektesiniz ve her zaman olduğu gibi ben Vedat Ahmet'le birlikte yaklaşık bir saatlik bir zaman içerisinde dini konuları ele alacağız, birlikte sohbet edeceğiz. Sizlerden gelecek olan soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Tabii gündem biraz yoğun. Gündemle ilgili bazı şeyleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Birkaç husus var paylaşmak istediğim. Ama özellikle 15.30'dan sonra sizden gelecek olan canlı yayında sorular olursa onları da elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Ama önce birlikte güzel bir ilahiyi dinleyelim. Ondan sonra sohbetimizi gerçekleştireceğiz.
Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Ya Resulallah selam aleyk. Ya Habiballah selam.
Salamatullahi aleyk.
salavatullahi aleyh.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde daha önce de ifade ettiğim gibi birkaç tane güncel konuyu sizlerle paylaşacağımı ifade ettim. Bu konulardan ilki geçen gün, önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ortaya attığı bir konuyla ilgili. Bu konu malum şu anda herkesin gündeminde, bütün dünyanın gündeminde, bu da Kudüs'le ilgili. Kudüs malum üç dinin, ilahi, semavi dinin ortak noktası, kesiştiği nokta. Yahudilerin ayrı bir önem verdiği, Hristiyanların Hazreti İsa'nın doğduğu şehir olması itibarıyla ayrı bir önem atfettiği, Müslümanların ise ilk kıblesinin olması, Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç yolculuğuyla alakalı bir husus olması sebebiyle ayrıca önem verdiğimiz bir mübarek mekan. Bundan da öte Kudüs veya Kudüs'teki Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir mekandır. Kur'an-ı Kerim'de az ender zikredilen mübarek mekanlardan birisidir. Allah Teala İsra suresinin ilk ayetinde Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı anlatırken onun etrafı mübarek kılındı denmektedir. Yani Peygamber Efendimizin İsra dediğimiz gece yolculuğunu yaşadığı ve daha sonra da Miraç'a yükseltildiği gece ziyaret edilen Mescid-i Aksa etrafı bereketli topraklardan, bereketli mübarek bir mekandan oluşmaktadır. O yüzden bizim Müslümanlar olarak Kudüs'e verdiğimiz önem apayrıdır. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde ancak üç cami ziyaret etmeye değer buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bununla ilgili de birinci olarak Mescid-i Haram, ikinci olarak Mescid-i Nebevi Medine'de, üçüncü olarak da Kudüs'teki Mescid-i Aksa zikredilmektedir. Orada kılınan namazların değeri de diğer camilerde kılınan namazların değerinden çok farklıdır. O yüzden bizler Müslümanlar Kudüs'ü bir önemli, bizim açımızdan önemli bir yer. Hatta sadece bir mekan olmaktan ziyade, normal bir mekan olmaktan ziyade imanımızla ilgili hususların da içeren bir mekan olduğunu kabul etmekteyiz. O yüzden önceki gün ortaya atılan birkaç sözle ortaya çıkarılan durumun Müslümanlar açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu burada ifade etmeliyiz. Tam belirli bir barışçıl bir süreç ilerlerken ortaya atılan ABD Başkanı tarafından, Devlet Başkanı tarafından ortaya atılan iddialar, sözler, belki de yapılamayacak, yerine getirilemeyecek sözler bütün dünyanın karışmasına sebep oluyor. Aslında gerçekten dün baş müftülüğümüzün de bir açıklamayla ifade ettiği gibi orada ve birçok kurum ve kuruluşun uluslararası devletler, devlet kurumları vesairenin ifade ettiği gibi oradaki çözüm tek taraflı olmayacak. Tek taraflı olmayacağı gibi bunun barışçıl yolla, diplomasi yoluyla konuşarak diyalog içerisinde çözülmesi gerektiği bir gerçektir. Orada iki devletin var olması ve iki devletin yaşayacak olması, yaşaması gerektiğini herkes altını çizmektedir. Aksi takdirde orada bir gün patlayabilecek bir barut fıçısını ortaya koymaktayız. O yüzden zaten Orta Doğu'nun bir barut fıçısı olduğu, ama hatta Orta Doğu'nun da değil artık böyle bir çıkışlarla bütün dünyanın bir barut fıçısına dönüştüğü ve bunun da fitilinin belki Kudüs olabileceği ifade edilmiştir. O yüzden biz de baş müftülüğümüzün bu görüşünü, bu tavrını, ifadelerini tekrarlayarak dünyaya, dünyada sesi dinlenen, sözü duyulan kişilere, kurumlara, kuruluşlara orasını, Kudüs'ü parçalamamalarını, Kudüs'ün maneviyatına dokunulmamasını ve Kudüs'ün bir Müslümanların kalbindeki yerini zedelenmemesini ve orada barışçıl bir şekilde, nasıl ki Hazreti Ömer döneminde orada Hristiyanlar, Yahudiler rahat bir şekilde ibadetlerini yapabildiyseler, bugün de Müslümanlar orada rahat bir şekilde durabilmelidirler. Bu konuda biz de buradan çağrımızı iletmiş olalım. Evet değerli dinleyiciler, bu konuyu sizlerle paylaşırken bir diğer konuyu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Yine önceki gün ne hikmetse Bulgaristan Meclisi'nde, Halk Meclisi'nde, parlamentoda geçen sene veya bir iki sene önce ortaya atılan bir kanun değişikliği tasarısı tekrar gündeme geldi. Ne hikmetse bu tasarılar, özellikle işte tırnak içerisinde söylüyorum, radikal İslam tasarısı, bunlar ne hikmetse devlet bir krize girdiğinde buna benzer şeyler ortaya çıkıyor. Herhalde insan olarak duygusallığımız var, belli konulara daha ilgi gösterebiliyoruz, onlarla ilgilenirken de başka şeyler gerçekleşebiliyor diye düşünüyorum. Bu konu tekrar gündeme geldi ve belki de şu ana kadar, ben doğrusu bilmiyorum, şu ana kadar dünyada ilk defa radikal İslam tanımı yapmaya çalışılıyor bu kanun tasarısıyla. Bunun yapılması, bu yapılmaya çalışılmakla birlikte aynı zamanda radikal İslam'a bulaşanların suç işlediğine dair bir hüküm kabul ettirilmeye çalışılıyor Millet Meclisi'ne, Halk Meclisi'ne. Ben inanıyorum ki bu ilk etapta geçti. İkinci oylamada bunun geçmeyeceğine inanıyorum. Çünkü her şeye rağmen hala Bulgaristan'da sağduyulu insanların, siyasilerin olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde bu dünyada eşi benzeri olmayan bir ucubenin ortaya çıkmasına, acayip bir varlığın ortaya çıkmasına sebep olur. İnşallah bu da bize nasip olmaz. Çünkü bizim yaptığımız çok şeyler var. Bunu açıkça kınadığımızı ifade etmek isterim. Bugün de Yüksek İslam Şurası'nın toplantısı vardı. Orada da gündeme alındı ve bununla ilgili gerekli önlemlerin alınması noktasında bazı çalışmalar yapılıyor ve yapılacak. İnşallah bu yapılması düşünülen adımlar, mecliste yapılması düşünülen adımlar, alınması düşünülen kararlar gerçekleşmez. Çünkü aksi takdirde zaten zor durumda olan ülkemizde bir huzursuzluğun daha ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bir fitnenin daha uyandırılmasına sebep olacaktır. Fitne ise herkese zarar veriyor. Onun etrafında bulunan herkese zarar veriyor. Bu hususu da sizlerle paylaştıktan sonra değerli dinleyiciler, üçüncü bir gündemdeki nokta ise yine baş müftülüğümüzün ve Bulgaristan'daki Müslümanların temsilcisi olan baş müftülük kurumunun, özellikle de Yüksek İslam Şurası'nın bir uygulaması var. Bu da bugün 8 Aralık'ta ilk defa Yüksek İslam Şurası bir ödül töreni düzenleyecek. Bu ödül töreni nişan merasimi diyebiliriz veya diğer ifadesiyle. Bu nişan merasimi Bulgaristan'ın ilk baş müftüsü adına düzenlenmektedir. Bulgaristan'ın ilk baş müftüsü ise 1910 yılında, 8 Aralık 1910 tarihinde seçilerek, müftüler tarafından seçilerek göreve başlayan Şumen doğumlu Hocazade Mehmet Muhyiddin Efendi'dir. Ve bugün onun adına ilk defa 5 kişiye ödül verilecek. Ve bu ödüller de Bulgaristan Müslümanları Başmüftülük Teşkilatı'na ve Bulgaristan Müslümanları Topluluğu'na bir şekilde katkısı geçen, örnek davranışları olan kişilere takdim edilecektir. Bununla ilgili bu akşam saat 18'de Sofya'da, başkent Sofya'da bir etkinlik düzenlenecek ve ilk defa bu ödüller takdim edilecek ve bundan sonra da her sene aynı günde, işte aynı tarihte, aynı vesileyle hayırlı işler yapan, insanları barıştıran, insanların barış içerisinde yaşamasına katkıda bulunan, hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunan, Bulgaristan'daki Müslümanların kimliğinin korumasına katkıda bulunan kişilere nişanlar takdim edilecektir. Bu sene ilk defa düzenlenen bu merasimde, ödül takdim töreninde 5 kişi ödüllendirilecek. Bunlardan birincisi, geçen dönemde Bulgaristan Cumhurbaşkanı olan Sayın Rosen Plevneliyev. Ve ona ödül verilmesinin sebebi de Bulgaristan'daki Müslümanlara karşı izlediği tutarlı bir, saygılı bir siyasetten dolayıdır. Tutarlı, devamlı, ısrarlı bir şekilde sürdürdüğü politikasıdır. Bunun birkaç örneği var. Bunlardan birisi mesela ilk defa Bulgaristan Müslümanlarını temsil eden kurum olan Başmüftülüğü ziyaret gerçekleştirdi. Bir kere ziyaret etmedi, ayrılırken de yine ziyaret etti. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı olduğu sürece her sene iftarlar düzenledi. İftarları düzenlemekle kalmadı, sadece katılmadı, düzenledi de iftarla ev sahipliği etti. Bununla birlikte her sene Ramazan'ın birinci gününde bunu gerçekleştirmeye gayret etti. Bununla birlikte tabii başka, bunun daha da sıralayabileceğimiz başka katkıları da var. Özellikle komünizm döneminde zulme uğrayanlarla ilgili izlediği tutumlar, ki bu sayıda Bulgaristan'daki Müslümanlar da dahil. İkinci ödül bugün 92 yaşında olan ve hayatının büyük bir kısmını İslami hizmetlerde geçiren bir hoca efendi. Hiçbir zaman resmi olarak hocalık yapmamış ama 3-4 tane müftünün yetişmesine, onlarca hocanın yetişmesine, yüzlerce insanın, belki binlerce insanın İslami bilgilerle tanışmasına vesile olmuş bir kişi. 92 yaşında Mehmet Hamit Hoca, kendisi Blagoyevgrad'ın Ribnovo köyünden. Ödüle layık görülen üçüncü şahıs ise Veliko Tarnovo'da bulunan bir tatlı şirketinin sahibi. Bulgar asıllı birisi ama onun özelliği, ilk defa Bulgaristan'daki Bulgaristan piyasasına, Bulgaristan'daki Müslümanların da istifade edeceği şekilde helal ürünler, helal logolu, yani belgeli, vesikalı helal ürünler salmış olmasıdır. Yani piyasada bugün sadece, tabii bu sadece onun ürünlerini değil, başka ürünler de bulabiliriz. Ama ilk defa bu işi başlatan odur. Yani müteşebbis birisi ve Bulgaristan'daki Müslümanlar gönül rahatlığıyla onların ürettikleri ürünleri üzerlerinde helal logosuyla bulabiliyor dükkanlarda, mağazalarda ve bunları yapan kişi de Pavel Stoyanov, o da ayrıca ödülünü alacaktır. Diğer ödüle layık görülen kişi ise bir imamımız, vaizimiz. 5 tane çocuğu olan Musa Durlu, 5 tane çocuğunu Momçilgrad'daki İmam Hatip Lisesi'ne göndermiş. Hem 5 çocuğu var. Bununla da birlikte 5 çocuğunu da arka arkaya Momçilgrad'daki İmam Hatip Lisesi'ne göndermiş ve orada eğitim görmektedirler. İkisi bitirmiş. Bu iki bitirenden birisi de Yüksek İslam Enstitüsü'nde, Sofya'da okumaktadır. Yani onlara aynı zamanda, tabii maksat sadece çocuk yapmak, bir fabrika gibi üretim yapmak değil, onlara iyi bir eğitim vermek, iyi bir terbiye vermek, iyi bir insan yapmak. O da bunun yolunu çocuklarını İmam Hatip Lisesi'ne göndermekte görmüş ve oraya göndermiş. Daha sonra birisi de Yüksek İslam Enstitüsü'ne gitmiş. İnşallah diğerleri de giderler. Bizler de Yüksek İslam Şurası olarak onun bu davranışını, onun ailesinin bu davranışlarını takdir anlamında bir ödülü de kendilerine layık gördük. Son ödül ise değerli dinleyiciler, Kırcalı'nın Benkovski köyü imamı hafız bir kardeşimiz, çok güzel hizmetler yapan Erdin Süleyman kardeşimize layık görüldü. Bu imamımız da gerçekten etrafında gençleri toplayabilen, insanlara dinimizi güzel bir şekilde anlatabilen ama özellikle de çocukları Kur'an kurslarıyla bilgi bakımından, görgü bakımından zenginleştiren bir imamımız. Etraf köylerden de bir yere toplayarak, merkeze toplayarak çocuklara zaman zaman 150'ye 200'e ulaştıran öğrencilerin sayısını bir imamımız. Onun için bu hizmetlerinden dolayı da İslami eğitime katkılarından, gençlerimizin dinlerin tanımaları ve bilinçlenmeleri açısından yaptığı hizmetlerden dolayı o da bu ödüle layık görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki buna benzer ödül törenlerinde de daha nice güzel hizmetlerin, örnek davranışların ön plana çıkarılmasına vesile oluruz diyerek değerli dinleyiciler, hem bu kardeşlerimizi selamlamak hem de birlikte bir müzik parçası dinlemek üzere sizlere sıradaki ilahiyi gönderiyorum.
Tabii.
Değerli dinleyiciler, Naci Bülbül'ün güzel ilahisini dinledik. Şu anda Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayını dinlemektesiniz ve Cuma öğleden sonra programında sizlerle birlikteyiz. Az önce sizlerle Hocazade Mehmet Muhyiddin Efendi adına verilecek ödülleri anlatmaya çalıştım. Kimlere verileceğini anlatmaya çalıştım. Niye verileceğini anlatmaya çalıştım. Şimdi de birkaç söz ile kimdir Hocazade Mehmet Muhyiddin Efendi sorusuna cevap vermek istiyorum değerli dinleyiciler. Tabii ki az önce ifade ettik. Hocazade Mehmet Muhyiddin Efendi Bulgaristan'ın ilk baş müftüsü. Çok büyük bir alim. Alim ve fazıl. Abid birisi. Yani faziletli, ahlaklı, erdemli, ibadetine düşkün bir insandır. Bunu söylerken tabii belli kaynaklardan, belli onun hakkında yazılanlardan istifade etmekle bunları söylemekteyiz. 1859 senesinde Şumen şehrinde dünyaya gelmiş Hocazade Mehmet Muhyiddin Efendi ve Bulgaristan'ın 1910 senesinde 8 Aralık'ta ilk baş müftüsü seçilmiş. Ama bunun arasında ve bunun sonrasında yaşanan olaylar var. Bunları biraz sonra anlatacağız. Şimdi bir dinleyicimiz var, onu alalım. Alo.
Hocam.
Buyurun efendim.
Hocam hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar sizlere de.
Bu Kudüs için açtığınız sözü.
Evet efendim.
Bu aynı televizyonda seslerim ondan sonra bir verdiler oraya. Ve aynı bu Suudi Arabistan'da Mekka'da bir de Medine'de aynı bu Kudüs'de aynı öylemiş. Dedi hem Hristiyan için hem Müslüman için hem evreler için. Sonra söyledi Hazreti İsa'ya Allah üflemiş. Zekel oluyor. Zekel oluyor demek hani üflemiş. Ve Allah çekmiş onu gökyüzüne bir gün ince almış. Bir de Hazreti İsa sünnetlimiş.
Evet.
O adam yazamış. Dört kitapta da hem İncil'de hem Kur'an'da yazamış. Zebir'de, Tevrat'ta de nasıl yazamış. Bütün bu Hazreti İsa bütün dünyada insanları içinmiş. Sen söyle bakalım nasıl bu böyle söyle bu televizyon bozuk. Bu adam bu Kudüs için bakın sen söyle en doğrusunu.
Evet, evet. Tamam efendim. Hadi, inşallah. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli dinleyiciler. Kısaca cevaplandırmaya çalışacağım dinleyicimizin sorusunu. Zaten ifade ettik. Kudüs sadece Müslümanların bir nasıl diyeyim kutsal mekanı değil. Kudüs Müslümanlardan önce Hristiyanlardan önce Yahudilerin kutsal mekanıdır. Çünkü Kudüs'te Hazreti Süleyman, Hazreti Davud Kudüs'ün tarihiyle Hazreti Süleyman'ı Kudüs'ün tarihi Hazreti Süleyman'ı, Hazreti Davud'u da bizlere hatırlatmaktadır. Ama aynı zamanda Hazreti İsa'yı bizlere hatırlatmaktadır Kudüs. Çünkü Hazreti İsa orada doğmuş. Hristiyanların inancına göre orada vefat etmiş. Bizim inancımıza göre ise orada öldürüleceği zaman Allah Teala tarafından kurtarılmış ve yüksek bir makama yükseltilmiştir. Dolayısıyla orası son derece yani Yahudiler eğer derse burası bizim, diğerlerine haksızlık etmiş olurlar. Yani orası Müslümanların da, Hristiyanların da, Yahudilerin de barış içerisinde yaşayabileceği bir yer olmalıdır. Herkesin gönül huzuruyla ibadetini yapabileceği bir yer olmalıdır. Şimdi orasının Hazreti İsa ile belki de en fazla Hazreti İsa ile bağlantısı var. Çünkü orada doğmuş. Yani Peygamber Efendimiz'in için Mekke neyse Hazreti İsa için Kudüs odur. Aynı şekilde Müslümanlar için Medine neyse Kudüs Hristiyanlar için de bir anlamda odur. Şimdi bunu görmezlikten gelmek tabii doğru olmaz. Bir de diğer husus dinleyicimizin dile getirdiği husus da Hazreti İsa'nın orada doğmuş ve işte o sünnetliymiş vesaire demesi. Evet, Hazreti İsa aslen bir Yahudiydi. Yahudi, onun ana babası Yahudi dinine mensuptu. Yahudiler de zaten sünnet bugün sünnet olunmaktadır, sünnet yapılmaktadır erkek çocuklara. O yüzden Hazreti İsa da sünnetliydi ve Yahudi bir ailesine doğmuştu. Ancak Hazreti İsa Allah Teala tarafından verilen vahiy ile Yahudiliğin Hazreti Musa'ya indirilen Yahudilikten farklılaştığını, bir takım bozulmalar, bir takım insanın müdahalelerinin söz konusunu olduğunu ve insanları tekrar doğru yola davet etmek için Hazreti İsa gönderildi ve mucizevi bir şekilde gönderildi. Ancak yine orada Yahudilerin desteğiyle Hazreti İsa'ya bir anlamda suikast yapıldı. Ama Allah Teala da Hazreti İsa'yı onların Hazreti İsa ile ilgili onların emellerin gerçekleşmesine mani oldu. Yani onlar Hazreti İsa'yı öldüremediler. Bizim İslam inancına göre. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de bu ifade edilmektedir. Hazreti İsa'ya başka birisini, Yuda dedikleri veya Yahuda dedikleri bir öğrencilerinden birisini Hazreti İsa'ya benzettiler ve onu Hazreti İsa yerine çarmıha geldiler. Hazreti İsa'yı ise Allah Teala kurtardı, yükseltti. Mucizevi bir şekilde. Nasıl? Nerede? Biz bunlara şu anda cevap verebilecek durumda değiliz. Ama Allah Teala onu kötü emellerine birilerinin kurban etmedi. Hazreti İsa'nın Müslüman inancına göre Hazreti İsa bir gün tekrar yeryüzüne gelecek ve insanları doğruya çağıracaktır. İnsanları Allah yoluna davet edecektir. Bu kadar özetle bunu söyleyebiliriz. O yüzden değerli dinleyiciler, Kudüs'ün bizler açısından büyük önemi var. Aslında işte bugün Kudüs'teki Hristiyanlara baktığınızda ben yıllar önce Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlarının piskoposlarından birisiyle görüşmüştüm. Aslında bizden çok daha iyi o Kudüs'ü savunabiliyor. Çok daha güzel bir şekilde Kudüs'ün önemini anlatabiliyordu. Çünkü orada yaşıyor. Arap asıllı Hristiyanlar var ve bu yaklaşık 1400 seneden beri de orada o hoşgörü ortamı oluşturulmuş. Ancak tarihin belli bir döneminden sonra bir dış müdahalelerle orası karıştırılmaya başlanmış. Yani orasının safiyeti gitmeye başlamıştır. İnanıyoruz ki bu topraklar tekrar insanların huzur içerisinde herkesin kendi dinince ibadetini yaptığı bir yer olur. Nitekim bugün oraya Müslümanlar sevap kazanmak için gidiyor. Hristiyanlar kendi inançlarınca hacı olmak için gidiyorlar. Yahudiler ağlama duvarına gidiyorlar. Yahudilerin ağladıkları duvarın öbür tarafında ise Müslümanlar dua ediyor. Yani bu olması gereken budur. Oraya hiç kimse kendi tapulu malı gibi bakmamalıdır. Bu şekilde kısaca cevap vermeye çalıştık değerli dinleyiciler. Dinleyicimizin sorusuna inşallah yeterli olmuştur. Tabii bu konu gündemde olacak. Bu konu gündemde olacak çünkü çok hassas bir konu. Yani başta da ifade etmeye çalıştım. Müslümanlar açısından imani bir konudur Kudüs. Müslümanlar açısından. Aynı şekilde Hristiyanlar açısından da hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Belki farklı yorumlarla birlikte. Yahudiler de kendi açılarından oraya Hazreti Süleyman'la ilgili işte Süleyman Mabedi ile vesaire. O açıdan onların da önem verdiği bir yer. Bir dinleyicimiz daha var telefon hattında. Şimdi de onu alalım. Alo.
Alo. Merhaba.
Alo.
Vedat Hoca merhaba.
Merhabalar efendim. Hayırlı günler.
Hayırlı cumalar.
Sağ olun. Sağ olun sizlere de hayırlı cumalar.
Şimdi benim size iki sorum olacaktı.
Buyurun efendim.
Kendini atan kişi, intihar eden kişinin azabı nedir?
Evet.
Bir de yangında kısılan kişinin onun azabı da nedir?
Ne, anlayamadım tam ikinci sorunuzu.
Yangın esasında bulunan kişi, yanan kişinin azabı nedir?
Yangında yanan kişi, evet.
Bunları açıklamana bekliyorum.
Tamam efendim, tamam. Teşekkür ederim.
Sağlıcakla.
Sağ olun, hayırlı günler efendim. Evet değerli dinleyiciler, bu özellikle birinci soru sıkça sorulan bir soru. yani intihar eden kişi, yani kendi canına kasteden, kendi canına kıyan, kendisini öldüren kişi demek intihar eden kişi. Aslında intihar eden kişi, kendi canına kıyan kişinin Müslümanlıkta, İslam dininde çok hoş olmayan bir durumu var. Çok üzücü bir durumu var. Çünkü değerli dinleyiciler, Allah Teala herkese bir emanet veriyor. Bu kişi o emaneti taşıyamıyor. Taşıyamamakla birlikte emanete ihanet ediyor. Yani bunun anlamı budur. O yüzden kendi intihar eden kişinin büyük bir azaba layık görüleceği bizim kaynaklarımızda bildirilmiştir. Yani intihar etmek haramdır. Haramın karşılığı da günahtır, cehennemdir. Onun için böyle kimselerin hatta cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı diye uzun zaman tartışılmıştır. Ancak intihar eden kişilerin cenaze namazı kılınır, kılınır. Fakat Peygamber Efendimiz kılmamıştır, kıldırmamıştır daha doğrusu, kıldırmamıştır. Onun genellikle karşılıklık da oradan kaynaklanmaktadır. İşte böyle bir kişi, cehenneme layık görülen bir kişinin niye cenaze namazı kılınsın? Bir de Peygamber Efendimiz de üstüne kılmamıştır denmektedir. Evet, Peygamber Efendimiz kıldırmamıştır onun döneminde intihar eden bir kişinin cenazesini. Bunun sebebi de Peygamber Efendimiz eğer bunu kıldırmış olsaydı o cenazenin, o vefat intihar edenin davranışını tasvip etmiş olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz bir insandır ama aynı zamanda bir devlet başkanıdır. O yüzden İslam alimleri demişler ki cenaze namazı kılınır intihar edenin, ancak devlet başkanı, Müslümanların lideri, önderi kimse o dönemde veya o mekanda onu kılmaz, kıldırmaz. Dolayısıyla intihar etmek dinimizce büyük günahlardan birisidir değerli dinleyiciler. Can almaktır. Kendi canınız bile olsa. Çünkü o can sizin değildir. O size bir emanettir. O bize bir emanettir. Ne olursa olsun insan intihara teşebbüs etmemelidir. Tabii intihara teşebbüs, intihar etmenin büyük günahlardan olduğunun sebebi de şudur. İntihar eden kimse artık ümit görmüyor demektir. Ümidi kalmamış demektir. Ümidi kalmayan insanın ise, bir Müslüman ise Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Allah'tan ümidini kesmez. O yüzden intihar çok kötü bir davranıştır ve haramdır yapılması. Ama dediğim gibi yine de o tür insanlara vefatından sonra artık konuşmanın, arkasından konuşmanın da doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü o hale nasıl geldiğini de bilmiyoruz. Ümidinin tükenmesinde bizler de ne kadar sebep olduğumuzu da sorgulamalıyız. Yani biz de onun komşuları olarak veya işte ailesi olarak intihar edenin nasıl oldu da bu insanın bu kadar derinlerde boğulduğunu gördük de elimizi uzatamadık diye bunu da sorgulamamız gerekiyor. Yani arkasından vah tüh gitti, şöyle oldu da, bu adam şöyleydi de, böyle kötü oldu da, bilmem nereye gitti de, böyle şeyler doğru olmaz. Yani onun o insanın davranışını kınamalıyız ama o insanı kınamamalıyız. Çünkü dediğim gibi oraya, o kararı almaya nasıl geldi onu bilemeyiz. Yangınla ilgili soruya gelince, yangında yanan, yangın oluyor ve burada yanıp tutuşan bir insan var. Bunun durumu ne olacak? Şimdi genelde şöyle bir anlayış var sanki. Yangında yanıp kül olan insan, yanıp tutuşan, ölen insan işte zaten dünyadayken cehennem azabını görmüştür. O doğrudan cennete girecektir. Böyle bir şey yok. Değerli dinleyiciler, herkes bu dünyadan ayrıldıktan sonra Allah'ın huzuruna çıkınca hesabını verecek. Yangında yoksa herkes tutar yakar kendini cennete girmek için. Böyle bir şey yok. Ancak şöyle bir durum var. Peygamber Efendimizin hadislerinden biliyoruz. Yangında yanan kimselerin de şehit olduğunu bildiren bir hadis var. Sadece yangında değil, mesela doğum yaparken vefat eden anne, gebe kadın, yangında ölen erkek, insan, selde boğulan insan gibi, bunların da şehit olduğu bildirilmektedir. Ama bunlar şöyle şehittir. Yani Allah yolunda mücadele ederken, Allah yolunda savaşırken canını kaybeden, belli şeyleri korumak için canını kaybeden şehitler gibi değildir. Ama onlara da bir anlamda şehit sevabı verilir. Bunu da burada belirtmiş olalım değerli dinleyiciler. Aslında zamanımız da dolmak üzere değerli dinleyiciler. Ancak bir ilahi sizlerle birlikte, kısa bir ilahi sizlerle birlikte dinlesek çok iyi olur. Ben de dinlenmiş olurum, siz de dinlendirmiş oluruz o zaman. Evet, buyurun. Evet değerli dinleyiciler, biz de sevgili Peygamber Efendimiz'e salatu selam ediyoruz. Allah'ın ve meleklerin onu salat ile selam ile selamladığı gibi biz de canı gönülden onlara Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed diyerek selamlıyoruz. Ve bizi de inşallah Peygamber Efendimiz ümmeti arasında görür ve biz de inşallah onun ümmetinden olmaya layık oluruz. Değerli dinleyiciler, bu arada Rusya'dan Mehmet Bey diye Mehmet kardeşimiz, dinleyicimiz bizi aradılar ve telefondan Kur'an veya ilahi dinlemenin caiz olup olmadığını, yani günah olup olmadığını sordular. Buna şöyle söyleyelim. Dinimiz gerçekçi bir dindir. Onun için teknolojinin ve zamanın gerekleri, teknolojinin gelişmesini de her zaman dinimiz göz önünde bulundurmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda dinimiz teknolojiden olabildiğince istifade etmeyi teşvik etmektedir. Veya günümüzün imkanlarından olabildiğince istifadeyi teşvik etmektedir. Dolayısıyla böyle bir şeyin günah olması söz konusu değildir. Yani telefondan istediğiniz kadar Kur'an-ı Kerim de dinleyebilirsiniz, ilahi de dinleyebilirsiniz. Hatta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için telefondan da yararlanabilirsiniz. Yani telefonlar vasıtasıyla hafızlık dahi yapabilirsiniz. Yani bu bir alettir. Aletin iyisi kötüsü olmaz. Aletin günahı sevabı olmaz. Önemli olan o aleti hangi yolda kullanacaksınız. Bıçak kötü bir şey değildir. Silah kötü bir şey değildir. Bıçakla siz güzel bir şekilde kurban da kesebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Sevap işlersiniz. Ama bıçakla insan da öldürebilirsiniz. Günah işlersiniz. Silahla üzerinize gelen bir hayvana öldürür veya bir ava gider, bir yiyebileceğiniz bir hayvanı öldürürsünüz. Belki de sevap kazanırsınız duruma göre. Ama bir insanın canına kıyarsanız günah kazanırsınız. Aynı şekilde telefonla hayırlı bir iş yaparsanız ki Kur'an-ı Kerim dinlemek, ilahi dinlemek sizi manevi olarak geliştiriyorsa bundan istifade etmiş olursunuz. Bu da sevap işlemiş olursunuz. Ama kötü bir şey dinlerseniz o zaman da günah işlemiş olursunuz. Sadece şunu da ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim dinlemek bir tarafa ama bazı kardeşlerimizi görüyoruz. Telefonlarına telefon çaldığında ezan koyuyorlar veya Kur'an koyuyorlar. Bunu ben şahsen doğru görmüyorum. Çünkü affedersiniz ama bazen tuvalete gidiyorlar. Tuvalette de ezan veya Kur'an okuyabiliyor. Bu açıdan bu doğru değildir. Bunu da not olarak düşmüş olalım. Evet değerli dinleyiciler, bugün Hocazade Mehmet Muhyiddin Efendi'yi konuşacaktık biraz daha fazla. Hatta onun babası olan Hacı Hüseyin Efendi'yi konuşacaktık. İkisi de müftüydüler. Ama konuşamadık. Fazla vaktimiz kalmadı. Bunlarla ilgili bilgileri duymak isteyenler, görmek isteyenler Müslümanlar Dergisi'nin baş müftülüğümüz tarafından yayınlanan 12. sayısına bakabilirler. Orada geniş malumat var haklarında. Biz ise burada programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün yine Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınını dinlediniz. Sizlere hoşça kalın diyor. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.